Ayrım 13. Kader ağlarını örerken Agop J. Hacıkyan. Sayfa 183. Kendi şivesiyle açıkladı. 20 kişi civarında bir gruba çok daha fazla ücret verildiğini biliyoruz. Bu insanların kimler olduğunu da biliyoruz. Adam cebinden bir kağıt çıkardı ve çok kötü bir el yazısıyla yazılmış olan isim listesini uzattı. Bu insanlar fazla para aldıklarını inkar ediyorlar ama biz eminiz. Çünkü geçen ilkbahar yaşanan sel felaketinden bu yana bunlar şurada burada kasabada çok fazla para harcadılar. Büyük alışverişler yaptılar. Hepiniz akıllı insanlarsınız Ali. İnsanlar dedikodu yapmış olabilirler. Olmamış olmuş gibi anlatabilirler. Ellerinde kanıt var mı bakalım? Ama bakkal Seyfi siparişleri karşılamak için tenekelerle beyaz peynir, 25 kilo en iyi cins zeytin ve dünyanın helvasını getirtmiş. Bana kendisi söyledi. Kenan mırıldandı. Belki kalitelisini satmaya başlayınca satışları artmıştır. Kel Hamdi bir adım öne çıktı. Köylüler arasında güç ve zenginlik belirtisi olan altın işlerini gösteriyordu. 46 yaşında olmasına karşın bir palabre idi. Palabre, kabile başkanı ile bile konuşmayı bilen anlamındadır. Fransızca aslında yazıldığı gibi bırakılmıştır. Çevirenin notu. Bu nedenle yaşlardan bile kıdemliydi. Kel Hamdi, Altan'la aynı fikirde değildi. Ben İbrahim'in şehirden karısı için bir altın bilezik aldığını biliyorum. Sarı Muammer'e gelince o da yeni bir atlı araba yaptı. Tek göz hafız, 4 inek, 2 at satın aldı. Bunlardan eminim çünkü hepsini gördüm. Elimdeki liste uzun. İsterseniz devam edebilirim ama beyefendileri bu ayrıntılarla daha çok meşgul etmek istemem. Hamdi birden kendini patronlara karşı fazla atılgan davranmış hissetti. Arkadaşlarına dönüp kendisine yandaş çıkmalarını bekledi. İşçilerin gözleri yere sabitlenmişti. Peki bu insanların neden daha yüksek ücret aldıklarını biliyor musunuz? Diye sordu Altan. Bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bizler 3 kuruş para karşılığında tarlalarda geberirken bu sefiller balyalamada çalışıp kazancımızın 10 kat fazlasını alıyorlar. Bu adil değil. İşte size anlatmaya çalıştığımız bu. Ve bunu söylemek için mi sopaları yabaları aldınız elinize diye atıldı Erol. İlk kez bir isyan görüyordu. Üstelik adamlar boyun eğmiş gibiydi. Zaptiye ve jandarmalarla geleceğinizi söylediler. Biz de kendimizi korumak için aletlerimizi yanımıza aldık. Kendinizi fedai filan mı sanıyorsunuz diye homurdandı Erol. Altan hemen yeniden idareyi ele aldı ve çok sakin bir sesle sözcülerin en laftan anlayanı olduğunu bildiği Hamdi ile konuşmaya başladı. Hamdi, sen en eskilerden birisin, ciddi bir insansındır. Yani bana söylemeye çalıştığın, tütün balyalamada çalışanlar hiçbir iş yapmadan dünyanın parasını kazanıyorlar, öyle mi? Eğer böyle anlattığın gibi zenginleştilerse mutlaka bir nedeni vardır. Biz de bunu öğrenmek istiyoruz çünkü eminim aranızda bu nedeni bilen var. Sözcüler başlarını önlerine eğdiler. Huzursuzca birbirlerine bakmaya başladılar. İşçi kalabalığının uğultusu artıyordu. Sırayla dizilmiş adamların en arkalarından sıska bir adam çıktı. Cipin farlarının ışığında adam dizlerine kadar inen, yıpranmış, tarazlanmış pamuklu pantolonu ve çıplak ayaklarıyla yaklaştı. Özür dilerim efendim. Ama bunlar size gerçekleri söylemekten korkuyorlar. Çünkü konuşurlarsa boğazlarının kesileceğini biliyorlar. Ya sen? Sen korkmuyor musun diye Altan sordu. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Arkamdan ağlayacak ailem de yok. Hayatımın bir köpeğinki kadar değeri yok. Cesaretin karşılıksız kalmayacak. Konuş. Adam Altan'ın teklif ettiği parayla ilgilenmediğini belirten bir el hareketi yaptı. Balyaları yapanlara para el altından veriliyor. Çünkü tütün yapraklarının arasına afyon koyuyorlar. Bu açıklamayı uzun bir sessizlik izledi. Altan ve kardeşleri şaşkınlık içinde birbirlerine bakıyorlardı. Kim emir veriyor peki? Bunu soran Erol'du. Sesi adeta rengini kaybetmişti. Ustabaşı Ömer Bedir'di. Neden idi diyorsun? Artık ustabaşı değil mi? Ne ustabaşı ne de başka bir şey. Onun boğazını kestiler. Erol bakışlarıyla Altan'ı sorguladı. Bir iki bu olayı daha önce bildiğini belirtecek şekilde başını salladı. Sonra yeniden çıplak adama döndü. Bu işi kimin yaptığını biliyor musun? Kimse bir şey bilmiyor. Bazı kuşkular var. Sen örneğin kimden kuşkulanıyorsun? Aa, bunu size söylemem. Duyduğuma değil, gördüğümü söylemek isterim ben. Dedikodular beni bağlamaz. Asılsız laflarla suçlanmak bir insanı bir silahtan daha çabuk öldürür. Adam sözcüklerini seçerek konuşuyordu. Sanki biri öğretmiş gibi. Ne söylediğini bilen bir adamsın dedi Altan. Hiç kuşkunuz olmasın dedi adam ve kalabalığın arasında yok oldu. Bu akşam daha fazla bir şey öğrenemeyiz dedi Erol ve ekledi. Haydi Altan, sıra sende. Onlara daha önce kararlaştırdıklarımızı söyle. Tabii değil mi? Çünkü arkamdan iş çevirdiniz. Bu konuşan Kenan'dı. Ne kararlar aldınız bakalım bensiz? Erol kardeşinin bu çıkışına müthiş içerlemişti. Bilmek istiyorsan onlar gibi yap. Sus ve dinle. Daha sonra seni şekerciye götürürüz. Altan yeniden cipin üzerine çıktı. Kalabalığı şöyle bir bakışlarıyla yokladı. İşçilerle göz göze geldiği an onlar hemen başlarını önlerine yiyorlardı. Sanki efendilerinin gözlerine bakmaktan korkar gibi. Bazı işçiler rüşvet alarak tamamen yasa dışı bir işe suç ortaklığı etmişlerdir. Bu kişiler cezalandırılacaktır. Biz onları adalete, yani polise teslim edeceğiz. Onlar ne yapılması gerektiğini bilirler. Kalabalıktan pek de olumlu bir kanı oluşmadığını belirten mırıltılar yükseldi. Altan aynı sakin tavrı ve ses tonuyla devam etti. Bana gelince onları kovuyorum. Hemen yarın sabah topraklarımızda bulunan lojmanlarını terk edecekler. Bir daha da arazilerimize ayak basmalarını yasaklıyorum. Aranızdan biri söylediklerimi onlara iletsin. Temsilciler olumludur anlamında başlarını salladılar. İşçilerden bir iki zayıf bravo bile duyuldu. Altan daha yüksek ve güçlü bir sesle devam etti. Siz dostlarım, sizler ailemin sadık hizmetkarlarısınız. Babam Rıza Bey sizleri kendi çocukları gibi görürdü. Yasal, dürüst işler yapıldığında da çok mutlu olurdu. Bu arada kardeşlerim ve ben sizlere özel bir ikramiye vermeyi kararlaştırdık. Altan sözünü yarım bıraktı ve dikkatle cipin etrafını saran kalabalığa baktı. Belli ki bu insanlar Altan'ın konuştuklarından tek sözcük kaçırmak istemiyorlardı. Bir an saygılı bir sessizlik oldu. Arkasından tezahürat başlıyordu ki, dikkat, bir daha bu tür olayların, cinayetlerin tekrarlanmaması için hepinizden teker teker uyanık davranmanızı istiyorum. Size güveniyorum. Kardam ekim alanlarının geleceği demek, burada toplanan sizler ve ailelerinizin geleceği demektir. Ödemelere gelince günlük ücrete her iş gününe olmak üzere 30 kuruş eklenerek hesaplanacaktır. Bu sözleri duyan işçiler hep bir ağızdan yaşa, çok yaşa patron, çok yaşa diye bağırmaya başladılar. Kadınlar sevinç çığlıkları atarak kocalarını eşlik ederken bir grupta boş yağ tenekelerini sopalarla vurup trompet sesleri oluşturmaya çalışıyordu. Bu 30 kuruş zamlarla daha çok ekmek ve sigara alabileceklerdi. Altan etrafını saran kalabalıktan kendini kurtarıp bir türlü Erol'un yanına gidemiyordu. Erol biraz önce yaşananlarla rahatlamıştı. Kenan'a gelince bu gecenin onlara çok pahalıya patladığını düşünüp suratını ekşitmiş, cipin arta koltuğunu büzülmüş oturuyordu. 18. Nahir'i kahvaltıyı getiren garson çocuğa kapıyı açtı. Minik gümüş çan şeklinde kapaklarla yumurtaların üstleri kapanmıştı. Harika bir sepet içinde taze meyveler, limoge porselen tabaklar gözlerine inanamıyordu. Nura duşunu çabuk bitirmesi için seslendi ve sabırsızlıkla kahvesini doldurdu. Sonra New York Times'ın sayfalarını karıştırmaya başladı. Lehman'ın yazılarının yayınlandığı sayfada durdu. Bir fotoğraf görmüştü, kendisi ve Nur. Dün sabah Nur onun elinden tutmuş, Waldorf Astoria'dan çıkarken çekilmiş bir resim. Birileri onların resimlerini çekmişti. Dün sabah belki de kalabalık turist gruplarının arasına sızmış biri flaşını patlatmıştı. Ama makineli tüfek gibi patlayan flaşlardan kim kimin fotoğrafını çekmişti nereden bilebilirlerdi. Dedikodu sütununda bu konuda yazı yoktu. O da fotoğrafın alt yazısına göz attı. Nur Kardam, milyoner playboy, zamanının çoğunu genç Nahir'i Armen'le geçiriyor. Nur Kardam, avukat ve uluslararası bir iş adamı olup İstanbul'da çok aranan isimlerdendir. Bu yeni çapkınlık olayı çevresindekilerden bazılarının renginin solmasına ve kıskançlık krizi geçirmelerine neden olacaktır. Dün sabah Waldorf Astoria'dan el ele çıkarlarken yeni bir aşk doğuyor. Yazının devamı aynı biçimde ve aptalca devam ediyordu. Nahir'i kahvesini zar zor yuttu ve başına gelebilecekleri düşünüp yüzünü buruşturdu. Yakışıklı bir adamın kolunda fotoğrafçılara yakalanmak, bekar, zengin ve oldukça çapkın. Bu tür basma kalıp sözler Nahir'i etkilemezdi. Kötü olan aslında hiç başarılı olamayan bir dedikodu yazarının, yani Lehman'ın böyle bir haberle ortalığı karıştıracak olmasıydı. Aileden biri bu yazıyı gördüğü zaman ufukta çalkantılı günler vardı. Bir kez daha okudu, şaşırtıcı olan Playboy, sosyete çapkını, çevrenin notu ve milyoner sözcükleriydi. Öyleyse kendini tanıttığı gibi sadece avukat değildi. Neden bu gizlilik? Nahir'i anlayamıyordu. Genellikle insanlar profesyonel konularını ve zenginliklerini ortaya koyarak kendilerini satarlardı. Waldorf Astoria'da kalması zenginlik belirtisiydi ama milyoner olmak... Nur banyodan çıktı. Sırtındaki beyaz bornoz onun koyu renk mat tenini ve yeşil gözlerini daha da belirginleştiriyordu. Nahir'i daha önceki birkaç çapkınlık macerasına edindiği deneyinde bir erkeğin yanında uyanmanın nasıl bir şey olduğunu bilirdi. Bir iki kez gece harika aşıklar olan erkeklerin yanında sabah uyanıp onları berbat halleriyle görünce ne yapacağını bilememişti. Romantik akşamlardan, loş ışıklardan sakınmayı öğrenmişti. Neyse, şimdi geçmişi bir kenara koyup şu anın büyüsünü yaşamalıydı. panjurların arasından altın renkli sabah ışığında nur gözüne daha da yakışıklı ve çekici gözüküyordu. Dayanamadı, ayağa kalktı ve yeniden yatağa döndüler. Nur gazeteyi katladı ve başını kaldırıp Nayiri'ye baktı. Çok sinirlenmişti. Nasıl olup da yine gazetede yayınlanmıştı. Özel hayatına böyle girmek edepsizlikti. Tahammül edilemez bir şeydi. Nicole ile ilgili olarak yayınlanan makale de onu sinirlendirmişti ama o beraberliğin göreceli bir şey olduğunu ve profesyonel nedenlere dayandığını kanıtlamıştı. Gazetenin yazdıklarını yalanlamak zor olmamıştı. Nicole, Morobalyan'ı bulabilmek için işbirliğini istediği biriydi, o kadar. Bu kez her şey farklıydı. Nayiri kendisi için çok değerliydi, bütün ötekilerden daha değerliydi. Duygularının ulu orta yazılması, sağlıksız yorumlar yapılması sinirini bozuyordu. Nayiri'ye duyduğu aşk, yalnız onunla paylaşmak istediği bir gizdi. Çok zengin bir iş adamı olduğun doğru mu diye biraz sorgu yargıcı havasında sordu. Gazetecilerin dedikoduları, palavraları. Ülkemde önemli bir şirket yönetiyorum. O nedenle mi yazıda senden playboy diye söz etmişler? Bunu yaramaz bir kız çocuğu edasıyla sormuştu Nayiri. Nur omuz silkti. Bu sabah Nicole Hippert ile randevum var. Bana araştırmaların gelişmesiyle ilgili bir rapor sunacak. Ben de şu kıcı kırık gazeteciyi nasıl yargı önüne çıkarabilirim onu soracağım. Bu kez fazla ileri gitti. Fotoğrafta montaj yok. Yorum da çok yanlış değil. Bu durumda yargıya başvurman pek kolay değil bence. Ayrıca da olan olmuş. Artık uğraşmak işe yaramaz. Yoksa işler daha da karışır, yeni söylentiler yayılır. Boş ver. Nur, Nayır'ın bu yaklaşımına boyun eğdi, gülümsedi ve onu kollarına aldı. Sanırım haklısın. Aşağı iniyorum. Holden Nicole'le buluşacağım. Ben döneceğe kadar bekle istersen. Saate baktın mı? Gazetede nerede kaldığımı merak etmişlerdir. Hayır, kalamam. Hemen giyinip gitmem gerek. Fırsat bulur bulmaz seni ararım. Nayiri bir yandan hazırlanıyor, bir yandan da herkesin New York Times'ı okuduğunu düşünerek aklını toparlamaya çalışıyordu. Şöyle bir düşünelim şimdi. Gazetenin kapısını açıp giriyorum. Köşesinden Perk, yani sekreter, hınzırca gülüyor ve "Oh oh, bizim ilan müşterisinin yatağına atlamak için zaman kaybetmemişsin." diyor. Son olarak da gazeteye alelacele gelen annemin çoktan beni beklediğini göreceğim. Soru yağmurunu önce dinleyip sonra onda birini yanıtlayacağım. Aslında iyi olur. Böylece bir daha Greg ile karşılaştığımda nasıl davranması gerektiğini de öğrenir. 10 dakika nişanlım konusu ve uyarılar 10 dakika kızının ruh ve ahlakının bozuk olduğunu anlatacak. Kötü bir sabah. En beteri ise öteki. O öyle dedikodu sütunu filan okumaz ama nasılsa baş yazısını getirmek için gazeteye gelecek. Kapıdan adımını attığı an ona rapor verilecek. Olacakları görür gibiyim. Türkler, onursuzlar, kısacık ömrünü bir hiç, onu maskara yerine koymak, çatımızın altına namussuzluk, alçaklık, yüz karesi. Uf, benim için zor bir gün olacak. Sokakta olağan gürültüler başlamıştı. Binaların üstünde kara bulutlar gördüğünü hayal etti. Belki de durum nedeniyle böyle bir atmosfer düşlemişti. Gazeteye daha çabuk gitmek için bir taksiye atladı. Bir an önce gidip fırtınayı göğüslemeli ve çabucak bitirmeliydi. İstanbul'a gitmek için gazeteden izinli olduğundan Maro'nun gazete okuyacak vakti vardı. Bir kerelik politik konuları Eisenhower'mış, hidrojen bombasıymış kenara bırakıp biraz daha eğlenceli şeyler okumaya karar verdi. Resim örneğin. Emperyalist Jackson Pollock yine insanları kızdırmıştı ama doğrusu Maro resimden anlamıyordu. Tiyatrolar, gösteriler, şu Elvis Presley veya James Dean halk içine karıştıklarında her seferinde insanlar çıldırıyordu, özellikle gençler. Ve Maro karşılaştığı sürprizle olduğu yere çakıldı. Fotoğrafı yakından inceledi. Kuşku yok, bu Nayiri'ydi. Bir erkekle Waldorf Astoria'dan çıkıyordu. Resim altını okudu, yüreği çılgın gibi çarpıyordu. Nasıl olabilir? Düş gördüğünü sandı. Yeniden fotoğrafın altındaki kısa yazıya baktı. Nur Kardam. Maro derin bir nefes aldı ve sakinleşmeye çalıştı. Boşuna. Yüreği göğüs kafesine çarpıyordu sanki. Oğlu New York'taydı. İki adım ötede, burnunun dibindeydi. Oysa o, oğlunu dünyanın öbür ucunda sanıyordu. Mutluluktan diliye döndü. İstanbul yolculuğu bitti. Hemen bugün onu kollarına alabilirdi. İşte 30 yıldan beri beklediği an gelmişti. Hala inanamıyordu. Yeniden resme baktı. Duygu yoğunluğundan boğulmuş bir halde, gerçekten yakışıklı dedi. Gözleri yaşardı. Onu bulmak ne büyük mutluluktu. Her şey durdu. Hayran hayran bu genç adamı izliyordu. Bu benim oğlum diye mırıldandı. Ama Nayiri onunla ne işi vardı? Nereden tanıyordu onu? Tekrar okudu. Yeni bir aşk doğdu. Bu gazeteci deli olmalıydı. Nur onun ağabeyi. Maro'nun midesine bıçak gibi bir sancı saplandı. Tanrım, bunu bilemezler. Telefonu aldı. Elleri titriyordu. büroyu arayacaktı. Saat sabahın 10'unda Nayiri Özgür Gazete'ye geldi. İşlerine dalmış olan sekreter başını kaldırdı ve telefon konuşmasına ara vermeden başıyla selamladı. İşte New York Times okumamış biri dedi ve gülmemek için kendini tuttu. Kız kardeşi Araxi ve erkek kardeşi Jake defalarca arayıp mesaj bırakmışlardı. İkisi de onu iş yerinden aramazlardı. Demek gazeteyi ve Lehman'ı okumuşlardı. Verecek haberleri vardı. Onlarla konuşmadan önce biraz beklemeye karar verdi. Masasındaki telefon çalınca yerinden sıçradı. Açmadan önce bir an ikilemde kaldı. Hattın öbür ucundaki ses boşluktan geliyormuş gibi yankılanıyordu. Nayiri benim. Selam anne, nasılsın? New York Times'daki makale. Tam bir felaket. Hayal edemeyeceğin kadar. Nayiri annesinin sesindeki acıklı vurgudan etkilenmişti. Kötü bir şey olduğunu anladı ama bu olayın neden bu boyutlara vardığını kavrayamadı. Ayağıyla bürosunun kapısını kapadı. Büroda çalışanların konuşmalarını duymalarını istemiyordu. Ben de tam seni aramak üzereydim. Açıklamak, bir fotoğraf ve şişirme bir haberin ötesinde şeyler var. Telefonda açıklayamam. Gazeteden ayrılma, ben hemen oraya geliyorum. Baban ararsa sakın cevap verme. Özellikle de ikimiz konuşmadan sakın cevap verme. Beni duyuyor musun? Evet anne. Bir kerelik dediğimi yap. Annesine karşı çıkmak, Nayir'in ilk kez yaptığı bir şey değildi. Önce söylediğin aksini yapar, sonra da onun uyarılarına, eleştirilerini göğüs gererdi. Ama bu kez hangi felaket haberiyle karşısına geleceğini bilemiyordu. Ayrıca annesi bu kez onu kınamamıştı. İşte bunu da anlayamıyordu. Telefonda konuşmak istemediğine göre ciddi bir durum söz konusuydu. Nayiri bu defa annesinin beklenmedik tepkisi karşısında şaşkına dönmüştü. Nayiri annesinin koltuğundan kalkıp masanın kenarına ilişti. Gerginliğini gizlemeye çalışıyordu. Birden durmadan bacağını salladığını fark etti. Aslında daha ölçülü ve ağzı sıkı davranmayı istemişti. Maro ceketini çıkarırken ve dosyasını çalışma masasının üzerine bırakırken ağırdan alıyordu. En sonunda koltuğuna oturdu. Hala kızıyla tek sözcük konuşmamıştı. Yalnız dik dik onun yüzüne bakıyordu. Nayiri annesinin bu bakışlarından rahatsız olmuş, buz kesmişti. Masanın köşesinden kalktı, uysal bir ifadeyle annesinin karşısındaki koltuğa oturdu. Moro'ya karşı kendini savunmaya hazırlandı. Özür dilerim, bu olayın böyle dallanıp budaklanacağını tahmin etmedim. Sana ondan söz edecektim, İstanbullu bir avukat. Bir miras meselesini halletmek için Maro Balyan'ı arıyor. Ne mirası, beni salak yerine koymaktan vazgeç. Üzgünüm, gerçek bu. Ve sen bu nedenle mi gazetelere geçtin? Bekle, açıklayacağım. Hemen sindirlenme. Gazete konusu, okey. Güzel değil ama bilmeden tuzağa düşürüldük. Bu çocuk ülkesinde önemli biri. O nedenle gazeteci izlemiş ve resim çekmiş. Önemli biri, diye düşündü Maro. Bu gerçekten o. Tanrım, neden daha önce söylemedim? Diğer evlatlarından daha önce bir oğlu olduğunu gizlediği için huzursuz oldu. Kızını duyuyor ama dikkatini veremiyordu. Nayiri açıklamayı sürdürdü. Görünüşe göre birisi Maro Balyan adlı bir kadına yüklüce bir miktar para bırakmış. Maro Balyan tıpkı sizin soyadı değiştirmenizden önceki soyadınız. Bu mirasın bir an önce sahibini bulması gerek. Yoksa para el değiştirecek. Bay Kardam bir iki haftadır bu kadını arıyor. Gazeteye geldi ve Maro Balyan'a ulaşabilmek umuduyla Ermenice bir ilan yayınlamamızı istedi. Ben senin bir zamanlar Balyan olduğunu söylemedim. O da sormadı zaten. Daha önce seninle konuşmak istedim. Bu arada da beni yemeğe davet etti. Biz de Waldorf'a gittik. İşte bu tip o gün resmimizi çekmiş. Nayiri bunları çok hızlı ve soluk soluğa adeta bir nefeste anlattı. İşin içinden sıyrıldığını düşünüyordu. Sonra önüne bakarak sustu ama içinden ya geceyi onunla geçirdiğimi bilse diyordu. Maro'nun benzi soldu. Daha bu sabah oğlunun New York'ta olduğunu öğrenip çılgın bir mutluluk yaşamışken şu an bir şokla karşılaşıyor. Oğlunun aileye takdim edildiği an yaşanacak felaketi düşünüyordu. Bu konuyu ayrıca gözden geçirmesi gerekiyordu. Bu Bay Kardam nasıl bir tip? Resimde görüldüğü gibi mi? Daha fazlasını soramadı. Daha da güzel. 30'larında yakışıklı, maddenli, ince uzun, narin yapılı, çok kibar, çok zarif. Yeşil gözlü. Gözlerini görmelisin. Onunkiler gibi zümrüt yeşil göz hiç kimsede görmedim ben. İnsanı allak bullak eden türünden. Bu gözleri bir kere görür, bir daha unutamazsın. Ben, diye içinden geçirdi Maro. Ben onları daha önce gördüm. Nurhan'ın gözleri babasına benziyor. İçi alt üst olmuştu. Elleriyle yüzünü kapadı. İyi misin anneciğim? Maro başını yukarı kaldırdı. İçini vuran, acıtan, her olayda yaptığı gibi dudaklarını ısırmaya başlamıştı. Nayiri anlayamıyordu bir türlü. Bu annesinin kızını sosyete sayfasında görmekten öte bir şeydi. Maro gözlerini kızına dikti, nefesini tuttu. Bize birer büyük fincan kahve hazırla lütfen. Anlatmak kolay olmayacak. Bak, Nur, Nur Kardam benim oğlum. Nayiri kulaklarına inanamadı. Senin neyin? Oğlum. Evet, gerçek oğlum. Bu çok uzun bir hikaye. Karışık ama gerçek öykülerin çoğunda olduğu gibi olay doğuda geçiyor. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Nayiri'nin başı dönmeye, midesi bulanmaya başladı. Kusmak istiyordu. İki sözcük beynini oymaya başlamıştı. Nur, kardeşim, haykırmamak için kendini tuttu. Gözlerini yumdu. Annesinin sesi uzaklaştı, uzaklaştı. Moro anlatmaya devam ediyordu. Bu öğrendiğin ayrıntılardan biri. Olayın aslı babam ve ben bugüne kadar gizledik. Bu öykü sürgün yolunda başlıyor. Sivas'la Antep arasında bir yerlerde. Annem susuzluktan kollarımda ölmüştü. Ben yaşamla ölüm arasında gidip gelen, çırpınan onca insanın arasında kendimi kaybetmiştim. Başımızda paralı askerler vardı. Hepsi birbirinden kötü olan bu insanlar bize inanılmayacak kadar aşağılık ve iğrenç davranıyorlardı. Çok fazla ölen vardı. Ben çaresizdim ve umudumu yitirmiştim. Thomas'ın karnı açtı, doyurmak gerekiyordu. Giysilerim paramparça ve kirpas içindeydi. Askerler tecavüz etmek için üstüme saldırdıkları an o geldi. Maro'nun sesi titremeye başladı. Heyecandan boğazı kurumuş, nefesi daralmıştı. Geçmişi yeniden aynı yoğunlukta yaşıyordu. Ağlayamıyordu. Çöl rüzgarı gözyaşlarını kurutmuştu. Nayiri şoka girmişti. Bayılmanın eşiğindeydi. Annesi onun bu sararmış yüzünü ve görüntüsünü, öyküsünün acımasızlığının yarattığı şoka yordu. Özel muhafızına derhal askerleri uzaklaştırmasını emretti. Thomas'ı ve beni evine götürdü. Beni kurtardı, anlıyor musun? Bizi korkunç bir ölümden kurtardı. Beni öbür karılarıyla haremine kapattı. Üç karısı daha vardı. Tamamen onun olabilmem için bana evlenme teklif etti. Ona kocamın beni aramakta olduğunu, yakında beni bulacağını söyledim. Güldü ve bir gün beni ne çok sevdiğini anlayacağımı söyledi. Maro sanki o an hiç kimseyle konuşmuyor, kendi kendine itirafta bulunuyordu. Nayiri koltuğuna yapışmıştı. Annesi Türk babadan başka bir evlat. Yüreği göğüs kafesini delecekmiş gibi çarpıyordu. Sadece sokaktaki trafiğin gürültüsü duyuluyordu. Beni bileklerimden yakalayıp yere yatırdığında ona karşı gelmedim. Hiçbir hareket yapmadım. Beni zorlamadı. Kendimi ona verdim. Zevk duydum. Utanç ve umutsuzluk arasında korkunç bir gece geçirdim. Sabah ölmek istedim. Gözyaşlarım kurumuştu. Ve güneş manolyaların ardına gizlendiği saatlerde en süslü elbisemi giydim ve onun yeniden bana gelmesini bekledim. Bir yandan da beni unutmamış olmasına dua ediyordum. Nayiri gücünü yitirmişti, konuşamıyordu. Maro'nun anılarına gömüldüğünü görüyor, ona saygılı olmaya çalışıyordu. Birkaç ay sonra güzel bir oğlan doğdu. Orada benim gibi çok genç, Ermeni bir evlatlık vardı. Onunla birlikte oğlanı gizlice vaftiz ettik. Ermeni kız onun vaftiz annesi oldu. Ona Nurhan adını verdim. Babası bu Ermeni adını Nur olarak değiştirdi. Büyümesini çok kısa süre izleyebildim. Daha sonra baban gelip beni aldı götürdü. Arkamda bir evlat bıraktığımı bilmiyordu. Ona hatamı itiraf etmek için aradan uzun zaman geçmesi gerekti. Günlerce, gecelerce cesaretimi nasıl toplayacağımı bilemedim. Nurhan'ı bıraktığımda o yeni yeni yürümeye başlayan bir bebekti. Kardam ailesinin en yaşlısı olan Rıza Bey, yani Nurhan'ın babası, Antep valisiydi. Nur Kardam onun oğlu. Nurhan ise benim. İkisi de aynı adam ve senin üvey abin. Nayiri masanın üzerinden uzandı, annesinin ellerinin arasına aldı. Uzun süre öyle kaldılar. Birbirlerine bakmaya cesaret edemiyorlardı. Maro her şeyi itiraf etmiş olmanın rahatlığını duyumsuyor ama kızının vereceği tepkiden çekiniyordu. 13. ayrımın sonu, sayfa 196.